Ayrım 2. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 21. 1. Anayasa nedir? 1. Devlet stratejisinin hukuku. 2. Anayasaların devrim, karşı devrim diyalektiği. 3. Sivil anayasa ve devletin kurucu hukuku. 4. Hukukun en silahlısı. 5. İdeoloji ve anayasa. 6. Anayasa ve uzlaşma. Anayasa nedir? 1.1. Devlet stratejisinin hukuku. Anayasa devletin temel örgütlenmesini düzenler. Kısaca devleti kuran, devleti örgütleyen hukuktur. Her devlet stratejik hedefini anayasada belirler. Bu açıdan anayasa devletin milli siyasetinin ya da temel stratejisinin hukuk diline çevrilmesidir. Bu anlamda anayasa bir devletin kurmak istediği toplum tasarımını saptadığı üstün hukuk belgesidir. Her devlet stratejik hedefini bu hedefe göre nasıl örgütleneceğini, organları arasındaki ilişkilerin esaslarını, kendisiyle yurttaşları arasındaki kamusal çerçevedeki ilişkileri anayasada belirler ve düzenler. Anayasanın Batı dillerindeki karşılıklarını belirleyen özelliği, devletin kurucu hukuku olmasıdır. İngilizce Constitutional Law, Fransızca Droit Constitutionnel veya Almanca Verfassungsrecht kurucu hukuk anlamına geliyor. Almanca'da Grundrecht, temel hukuk ve İngilizce'de Organic Law terimleri de kullanılıyor. Bizde anayasaya eskiden kanuni esasi, kanun-ı esasi deniyordu. Esas teşkilat hukuku ise kurucu hukuk karşılığı idi. Profesör Doktor Yalçın Küçük bize gönderdiği notlarda anayasa karşılığı Kur'an kanun isimlendirmesini daha anlamlı buluyor. Anayasa yapan meclis ise kurucu meclistir. Devletin kuruluşunu düzenlediği için anayasalar genellikle stratejik karar dönemlerinde gündeme gelir ve kabul edilir. Başka deyişle anayasalar genellikle devrimlerin ve karşı devrimlerin ürünüdür. Her devrim kuracağı toplumu tanımlar ve devleti de o kuracağı topluma göre yeniden örgütler. İşte bu stratejik görevin temel hukuki metni anayasadır. 1.2. Anayasaların devrim, karşı devrim diyalektiği. Devletler devrimlerle ve karşı devrimlerle kurulur. Her devrim ve karşı devrim kendi programını ve anayasasını getirir. Devlet organlarını ve devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi buna göre düzenler. Devrim yeni bir devlet örgütleyerek yeni bir toplum kurmak içindir. Yeni devlet yeni toplum için mevzilenir ve örgütlenir. Kendisini kuracağı yeni siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkileri gerçekleştirme amacına göre düzenler ve örgütler. Bu düzenlemenin temel siyasal ve hukuki metni anayasadır. Örneğin 18. yüzyılın sonundaki büyük devrim dalgasının ilk anayasa metinleri olan Amerikan ve Fransız anayasaları demokratik devrim programına göre yapılmıştır. İlk insan hakları bildirgeleri o anayasalarda yer almıştır. Yasama, yürütme ve yargının demokrasiyi kurma amacıyla örgütlenmesinin ilk örnekleri de o anayasalardır. Ancak anayasa tarihleri genellikle İngiliz kralının 1215 yılındaki ünlü Magna Carta fermanı ile başlar. Kralın yetkilerini sınırladığı için ilk anayasa metni olarak kabul edilmiştir. Devrimler gibi karşı devrimler de kendi anayasalarını getirir. Bu anayasalar tam yol tornistan emrini uygular, rotayı geriye çevirir. Hitler ve Mussolini'nin emperyalist, gerici ve ırkçı anayasaları, emperyalizm çağının karşı devrim anayasalarına örnektir. Ancak Yalçın Küçük'ün de belirttiği gibi, karşı devrimlerin esas hukuk yapmaları zordur. Çünkü burjuva, demokratik devrimlerin esas teşkilatı güçlüdür, dirençlidir. Faşist ve Nazi düzenlemeleri kalıcı olamamıştır. Türkiye'nin anayasa tarihi de devrim ve karşı devrim tarihidir. 1876, 1909, 1921, 1924, 1961 anayasaları devrimlerle gelmiştir. Hepsi de zamanlarına göre toplumumuza hürriyet, istiklal ve çağdaşlık getirmiştir. Cemal Süreya, 12 Eylül koşullarında yaptığımız yazı kurulu toplantılarında Cumhuriyet'in anayasa tarihini hepimizin önünde kağıdın üzerine şöyle yazdı. Üç anayasa ortasında büyüdüm. Biri akasya, biri gül, biri zakkum. 1924 ve 1960 devrimlerinin anayasaları akasya ve güldür. 1971'de başlayan ve 1980'de asıl vuruşunu gerçekleştiren karşı devrimci darbe sürecinin getirdiği 1982 anayasası zakkumdur. Türkiye'de karşı devrimler ve gericilik Anayasa yapmaktan çok anayasa bozmuştur. II. Abdülhamit, Mithat Paşaların ve Namık Kemallerin yaptığı Kanuni Esasiye bir yıl dayanmıştı. ABD merkezi Süper NATO operasyonları ile tezgahlanan 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri ise önce 1961 anayasasını kesti biçti, sonra 1982'de kendi anayasasını getirdi. Atatürk devrimini yıkan emperyalizm ve işbirlikçileri 22 Temmuz 2007'de sandıktan çıkardıkları turuncu karşı devrimle sondan bir önceki hamlelerini gerçekleştirdiler. Şimdi kendi anayasalarını getirme girişimi içindedirler. 27 Mayıs devrimi, 2. Dünya Savaşı sonrası girilen Atlantik sürecine Kemalist devrimin direnişini yansıttı. Ancak 1945'te başlayan bu sürece son veremedi. Bununla birlikte 1961 anayasasını getirerek hakim sınıflar içine hapsedilen siyasete emekçilerin katılması için hukuki zemin yarattı ve Türk devriminin direncini hayata geçirdi. 1980 yılına kadar Kemalist devrimin temelleri oyulmakla birlikte her şeye rağmen milli devletin gümrüklerle korunan iç pazar, kamu iktisadi teşebbüslerinin önderliğinde kalkınma, tarımın desteklenmesi ve laiklik gibi temel kurumları devam etti. 12 Eylül 1980 Amerikancı davesiyle birlikte karşı devrim süreci başladı ve milli devletin esas teşkilatlanmasının yerini ABD güdünü bir Gladio Mafya tarikat rejimi aldı. 1982 Anayasası yeni rejimin kuruluşunu düzenlemiştir. Bu rejimde sanayici ve tüccar da sistemin kenarlarına sürülmüş ve siyasal iktidar çok dar bir zümreye dayanmıştır. İktidarın yeni sahiplerine dört sülük adını veriyoruz. Bunlar sıcak para komisyoncuları ve büyük tefeciler, borsa ve dolar vurguncuları, hortumcular ve tarikat rantçılarıdır. Turgut Özallar, Tansu Çillerler ve Tayyip Erdoğanlar 12 Eylül sürecinin manken yöneticilerini temsil ederler. Sistem, Kemalist devrim temelinde oluşan milli devleti fiilen tasfiye etti ve BOP eş başkanlığını kurdu. Bugün yapılmak istenen anayasa bu rejimin temel hukukunu belirlemektedir. 1.3 Sivil Anayasa ve Devletin Kurucu Hukuku 1.3.1 Sivil Cehalet Karşı devrim anayasası 2000'li yıllardan beri sivil anayasa sloganı ile tezgahlanıyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Abdullah Gül, 1 Ekim 2010 günü meclise yaptığı konuşmada bugünün Türkiye'si sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Hürriyet 2 Ekim 2010 dedi. Sivil sözcüğüne yüklenen milli devlet düşmanlığıyla bağlantılı olarak sivil anayasa lafı üretildi. Sorumlu görevlerde bulunan Cumhuriyet devriminin hukukçuları bile bu cereyana kapılarak sivil anayasa kavramını kullanmaya başladılar. Örneğin eski Barolar Birliği Başkanımız Özdemir Özok 7 Ocak 2001 günü NTV ekranında sivil anayasadan söz etmişti. O zamanki Yargıtay Başkanı Sami Selçuk 15 Şubat 2001 günü Gaziantep'te verdiği konferansta Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. Hürriyet 12 Şubat 2001 Dünyada her şeyin sivili olabilir ama devletin ve anayasanın sivili olmaz. Bir de devletin silahlı kuvveti olan ordunun. Sivil devlet, sivil ordu lafları ne kadar tuhaf ise sivil anayasadan söz etmek de o kadar tuhaftır. Hiçbir anayasa, hiçbir yasa devletin dışında olamaz, başka deyişle sivil olamaz. Sivil olan herhangi bir şey de anayasa olamaz. Ama yabancı devletlerle hizmet sözleşmeleri sivildir. Çünkü hangi makamda oturursa otursun, bireyin yabancı bir devletle yaptığı gizli anlaşma bir hizmet ilişkisi çerçevesindedir. O nedenle özel hukuk kapsamındadır. Kamu hukukuna girmez. 1.3.2 Sivil ne demek? Latince, civis kökenli sözcük bütün batı dillerine girmiştir. Tarihin seyri içinde şehirli, yurttaş, vatandaş, medeni, uygar ve resmi olmayan gibi anlamlar yüklenmiştir. Kavram, şehir medeniyetlerinde ortaya çıktı. Özellikle Roma'da gelişti. Her şehirli aynı zamanda yurttaş idi ve Medine'ye, kente, başka deyişle medeniyete mensuptu. O yurttaşların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuka da medeni hukuk, ius civile deniyordu. 1.3.3 Özel hukuk ve kamu hukuku. Roma hukukundan beri hukuk iki dala ayrılmıştır. Kamu hukuku ve özel hukuk. Romalıların ius civile dedikleri medeni hukuk, özel hukukun esasıdır. Ius civile, yani bizim Türkçemizde medeni hukuk dediğimiz sivil hukuk, kişiler ve tüzel kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. Devletin bir tüzel kişi olarak yurttaşlar ile özel ilişkileri de özel hukuka bağlıdır. Örneğin alacak verecek, kira, mülkiyet ve benzeri ilişkileri. Batı dillerinde medeni hukuk, Roma hukukunda olduğu gibi jus civile sözcüğünü karşılayan kavramlarla isimlendirilmiştir. Fransızca'da droit civil, Almanca'da civil recht, İtalyanca'da diritto civile medeni hukuk kavramını karşılıyor. İngilizce'deki civil law ise özel hukuk ya da Roma hukuku anlamına geliyor. Kamu hukuku, jus publica ise devleti düzenleyen hukuktur. Devletin halkla kamu otorisi olarak ilişkileri ve kamu özgürlükleri bu alanın içindedir. Anayasa hukuku, kamu hukukunun yani sivil olmayan hukukun merkezindedir. Devletin temel hukukudur. Devletin esas örgütlenmesini düzenler ve devletin temel ilkelerini belirler. Bu nedenle anayasa hiçbir zaman ve hiçbir yerde sivil olamaz. Ama bilgisizliğin sivili de oluyor, resmisi de. 1.3.4 Sivil toplum ve politik toplum. Sivil konumuzla ilgili olarak devlet dışı alanı kapsayan bir kavramdır. Politik toplum, sivil toplum karşıtlığında, politik toplum devletle ilgili alandaki bütün kurum ve ilişkileri içermektedir. Sivil toplum ise devlet dışındaki toplumsal ve ekonomik ilişkileri kapsar. Günlük halk dilinde sivil sözcüğü daha çok asker olmayan anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde başı bozuk deniyordu. Köprüden geçiş askere 5 para, başı bozuğa 10 para idi. Bugün sivil sözcüğü halk dilinde Osmanlı zamanındaki başı bozuk sözcüğünün yerini almıştır. Aydın Aybay, Sivil Anayasa Evresi, Cumhuriyet 15 Ağustos 2011. Sivil kavramının anayasa bağlamında sıradan insanın ağzıyla asker olmayan anlamında kullanılması çok yanlıştır. Anayasa yurttaşlar arasındaki özel ilişkilerle ilgilenmez. Yurttaşların devletle olan özel ilişkileri de genel olarak anayasa hukukunun ilgi alanı dışındadır. Anayasa hukuku, devletin temel hukukudur. Devletin esas örgütlenmesini düzenler ve devletin temel ilkelerini belirler. Devlet, politikalının merkezindeki ve eksenindeki kurumdur. Sivil olan, devlete ait değildir. Devlete ait olan da sivil değildir. Bu nedenle anayasanın sivili olmaz. Anayasa dendiği zaman devlet vardır, sivil dendiği zaman da devlet dışılık vardır. Bir holdingin, bir ticaret derneğinin ana tüzüğü sivildir. Kanarya Sevenler Derneği'nin tüzüğü de sivildir. Devletin anayasası ise ancak ve ancak kamusaldır, resmidir. 1.3.5 Nereden çıktı bu sivil anayasa? Sivil anayasa tuhaflığı milli devlet düşmanlığından çıktı. Kavramı küresel merkezlerin ideolojik anlamını yükleyen merkez, Murat Belge, Ömer Laçinerler'in birikim dergisiydi. 1975 yılından başlayarak, Kemalist devrime karşı sivil toplum adını verdikleri cemaatler ve büyük sermaye ile bütünleştiler. Onların ideologları oldular. Sivil toplumculuk başlangıçta döneklerin marjinal gruplaşması olarak görüldü. Oysa zamanla görüldü ki, emperyalizm küreselleşme saldırısını ideolojik düzlemde sivil toplumculukla yürütmektedir. Sivil toplumculara göre devrime ve Atatürk Cumhuriyeti'ne ait olan her şey kötüydü. Devleti şeytanın alanı ilan ettiler. Topluma ait olan her şey, ekonominin baronlarıyla, cemaatiyle, tarikatıyla iyiyi temsil ediyordu. Sivil toplumda Fethullah Hoca türünden melekler uçuşuyordu. Sivil toplum kavramı, her tür devrim düşmanı kurum, ilişki ve girişimi kucaklayan bir içerikle doğdu. Kitle örgütlerin adı bile, ABD'nin küreselleşme saldırısına uygun olarak sivil toplum kuruluşları diye değiştirildi. Sivil toplumculuk konusunda yürüttüğümüz ideolojik mücadele için, Osmanlı'dan bugüne toplum ve devlet başlıklı kitabımıza bakılabilir. Doğu Perinçek, Osmanlı'dan bugüne toplum ve devlet, geliştirilmiş 4. basım, kaynak yayınları, İstanbul, Temmuz 2009. 1.3.6 Devlet olmayan devlet ve ordu olmayan ordu. Sivil anayasa ile yapılmakta olan bellidir. Devletsizleşmek. Başka deyişle sömürgeleşmek. BOP eş başkanlığına dönüşmek. ABD ile yapılan 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmalarla yönetilmek, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini yabancı devlete devretmek, okyanus ötesindeki devletin ayakları altında kalmak, Atatürk devriminin yıkılışını hukuka geçirmek, milli devleti tasfiye etmek, milleti parçalamak, vatanı bölmek, kamu ekonomisini boğmak ve canlanmasını önlemek, ortaçağ ilişkilerini hakim kılmak, yurttaşı mürit ve kul yapmak. Sivil anayasa dedikleri, devletsizleşen bir halkın bağlanacağı kurallardır. Kullarının üzerindeki yabancı devlet diktasının hukukudur. Abdullah Gül'ün sivil anayasadan söz etmesi bilgisizliğin ötesindedir. Türkiye Cumhuriyeti devlet olmayan devlet haline getirilmiştir. Türk ordusunu ordu olmayan ordu haline getirme operasyonu yürütülmektedir. Devrimle oluşan millet, bir karşı devrimle etnik gruplara, mezheplere, tarikat ve cemaatlere bölünmektedir. Sıra Türk milletinin adının anayasadan silinmesine gelmiştir. Devlet olmayan devletin anayasası sivil oluyor. Başka deyişle, devlet özelleşmiştir, milli devlet tasfiye edilmiştir. Bu anayasa, ABD ve AB emperyalistlerinin milli devletimizi yıkarak kurdukları mafya, tarikat rejiminin anayasasıdır. Bu anayasada sivil diye maskeledikleri sınıf ve zümreler mafyadır, Fethullah Hocagillerdir. Özgürlükler de onların özgürlüğüdür. Yurttaş ise pençelerinde kıvranacaktır. Sivil anayasa konusunda bakınız Doğu Perinçek, Sivil Cehalet, Aydınlık 2 Eylül 2007, Abdullah Gül'ün Sivilliği, Aydınlık 10 Ekim 2010, Sivil Anayasanın 9. yılı mübarek olsun, Aydınlık 2 Nisan 2011. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi, BOF'un anayasası yapılmaktadır. Merkezi devlet dağıtılmakta, cemaatler ve etnik gruplardan oluşan Tanzimat öncesi millet dönemini hatırlatan bir rejim oluşturulmaktadır. İttihat, Terakki ve Atatürk düşmanlığının nedeni budur. 1.3.7 Sivil Cemaat Başkanı. Çankaya'yı işgal eden sivil anayasacı artık devlet başkanı değil, cemaat ve tarikatlarla tanımlanacak bir zat olmaktadır. Sivil olmayan cumhurbaşkanının yerini sivil bir cemaat başkanı almıştır. Kamusal olan her şey gibi artık kamu hukuku da tasfiye ediliyor, yerine sivil hukuk geçirilmektedir. Bu sivil hukuka göre Türkiye'yi devlet adamları yönetmiyor, dağıtılan milletin tepesine sivil sözleşmeli personel oturtulmuştur. Abdullah Gül'ün 2 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı Powell ile yaptığı kendi deyişiyle 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma sivil anayasamız olmuştur. Abdullah Gül'ün ABD ile 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma itirafı için bakınız Vatan 24 Mayıs 2003. 1.3.8 Sivil Anayasanın Cumhuru. Sivil Anayasanın üstündeki yaldızı kaldırdığımız zaman altından ABD'nin turuncu devrimi çıkıyor. Sivil Anayasanın Cumhuru, Atatürk devrimiyle özgürleştirilmiş yurttaşlar topluluğu değildir. Onların cumhuru, devleti haraca bağlayan büyük tefecilerden, dolar ve borsa vurguncularından, şeyhlerin müritlerinden, cemaat ve tarikat mensuplarından oluşur. Ne yazık ki Atatürk devrimini yıkmışlar ve o cumhuru oluşturmuşlardır. Artık yapılan işin adı da konuyor. Ertuğrul Özkök, Abdullah Gül'ü 2. Cumhuriyet'in 1. Cumhurbaşkanı ilan etti. Hürriyet 29 Ağustos 2007. Batı gazeteleri de Türkiye'de Kemalist devrim döneminin sona erdiğini, Atatürk'e güle güle dendiğini yazdılar. Doğrudur. Atatürk Cumhuriyeti'nin yıkılması süreci 22 Temmuz 2007 günü esas olarak tamamlanmıştır. Şimdi o turuncu karşı devrimin anayasası hazırlanmaktadır. 1.4 Hukukun en silahlısı. 1.4.1 Silaha kumanda paylaşılamaz. Devletin ayırt edici özelliği zor kullanma tekeline, başka deyişle silah tekeline sahip olmasıdır. Koyduğu kuralları asker ve polis zoruyla uygulama yetkisi bir tek devlete aittir. Devlet, hükmettiği topraklarda başka bir topluluğun silahlı yaptırım gücü kullanmasına izin vermez. Verirse devlet olmaktan çıkar. Egemenliğin paylaşılmaz oluşu, aslında silahlı gücü kumandanın paylaşılamaz oluşudur. Anayasa hukuku, işte o siyasal iktidar denen silah tekelinin nasıl kullanılacağını düzenler. Bu nedenle, silah yoksa devlet de yoktur ve silah yoksa anayasa da yoktur. Hukuk, devletin zor gücüyle uygulanan kurallar bütünüdür. Hukuku, ahlaktan, gelenekten, görenekten ve sivil toplum dedikleri devlet dışı alandaki düzenlemelerden ayıran, devletin silahlı gücüyle uygulanmasıdır. Anayasa, hukuk dalları içinde en silahlı olanıdır. Çünkü doğrudan doğruya devletin esas örgütlenmesini düzenler. Anayasa bir bakıma, devlet iktidarının elinde bulundurduğu silah tekelini hangi kurallar içinde uygulayacağını belirler. Bu nedenle, silah yoksa devlet yoktur, silah yoksa hukuk yoktur ve silah yoksa anayasa hiç yoktur. 1.4.2 Bütün anayasa yapıcıları silahlıdır. Devletlerin stratejik karar anlarında bu silah unsuru daha da belirgindir. Anayasa yapan iktidarlara kurucu iktidar deniyor. Kurucu olmak için de silah gerekir, iktidar olmak için de. Meşruluğu da en sonunda yaptırım gücü belirler. Eğer arkasında silahlı yaptırım gücü yoksa anayasa yapma iddiası hayata geçmez. O nedenle anayasa yapıcıları daima silahlıdır. Ya devletin silah tekeline hükmederler veya devleti ele geçirmek üzere olan bir silahlı güce. Sahabeden başka deyişle Hazreti Muhammed'i görenlerden Ömer İbn Sa'd en güçlü hatip kılıçtır der. Tüfek icat olduktan sonra bu sözün yeni bir ifadeye kavuştuğu anlaşılıyor. Araplar bugün şöyle söylüyorlar. Kurşunla desteklenmeyen söz bir anlam taşımaz. 2005 yılı Ocak ayında Avrasya Dayanışması Türkiye Milli Komitesi olarak yaptığımız ziyaret sırasında Suriye Milli Meclis üyesi Profesör Doktor Nasır Arapların çok bilinen bu darbe meselesini hatırlatmıştı. Hukuk devletin sözüdür. Devletin yaptırım gücünün desteklediği sözdür. Anayasa hukuku açısından bu yaptırım gücü daha da vurguludur. Mao Zedong'un ünlü iktidar namlunun ucundadır özdeyişi bir bakıma anayasa namlunun ucundadır anlamına gelir. Çünkü anayasa iktidar hukukudur. İktidarın kullanılmasını düzenleyen kurallar bütünüdür. Dünya tarihinin ve bütün anayasa tecrübelerinin en büyük hakikati budur. Anayasaların silahla yapıldığı konusunda bakınız Doğu Perinçek. Anayasa namlunun ucundadır. Aydınlık 7 Ekim 2007. Anayasa namlunun ucundadır 2. Aydınlık 23 Ekim 2011. Dünyanın her yerinde anayasalar hep silahla yapılmıştır ve bundan sonra da ancak silahla yapılabilir. Anayasa geleneği demokratik devrimlerle başladı. Bu devrimler krallıkları yıktı ve demokratik devletler kurdu. 1640 İngiliz devriminin önderi General Cromwell, kralın parlamentosunu süngüyle bastı ve kralı da ipe gönderdi. İngiliz anayasa geleneğindeki kurucu rolü eşsizdir. 1789 Büyük Fransız Devrimi, devletin zor gücünü kullanmakta giyotinler çalıştıracak kadar ateşliydi. Fransa anayasa tarihi, devrimler ve karşı devrimler arasındaki savaşlar tarihidir. Paris Karnaval Müzesi'ndeki 1791 Fransa Anayasası'nın altında şöyle yazar. İnsan derisiyle kaplanmıştır. Anayasacılarımızın piri Profesör Doktor Tarık Zafer Tunay hocamızdan öğrendik. 1787 tarihli ABD Anayasası da General Washington'un hükmettiği süngülerin gücüyle yapılmıştır. Hem 1776-1783 yıllarındaki ABD Bağımsızlık Savaşı'nın süngüleri hem de 1789 başında 9 devlet federasyonda toplayan süngüler. Ancak kurulan devlet ve anayasası dağılmaya başlayınca bu kez ünlü iç savaşta 1861-1865 Abraham Lincoln'un süngüleri imdada yetişmiştir. ABD'ye bağlı devletlerin yeniden toplanması ve Karaderililerin hürriyetlerinin kabulü için kanlı bir iç savaş gerekmiştir. 1.4.3 Ordusu güçlü olmayan milletlerin anayasasını yabancı ordu yapar. Bir millet anayasasını ya kendi ordusunu yaptırım gücüne dayanarak yapar veya yabancı ordunun yaptığı anayasaya boyun eğer. Doğu Perinçek, ordusu güçlü olmayan milletlerin anayasasını yabancı ordu yapar. Aydınlık 24 Ekim 2011 Anayasaları yabancı silahlı kuvvetlerin yapmasına katlanan milletler de olmuştur. Koskoca Fransız milleti Nazi işgali altında Hitler'in silahla dayattığı Vichy hükümetleriyle yönetilmeye boyun eğmiştir. Bugünkü Almanya Anayasası'nda aslında 1949 yılında Amerikan işgalcileri yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD Silahlı Kuvvetleri Japonya'ya atom bombalarıyla yeni anayasayı dayattı. Japon Anayasası'nı Amerikan generalleri yazdı. O nedenle anayasa metninin Japoncası bozuktu. Yalçın Küçük, El Yazısı Notlar. Komşumuz Irak'ın anayasasının yapraklarından 1,5 milyon Iraklının kanı damlamaktadır. Talabani Irak'ın tepesine oturtan anayasayı Irak halkı değil ABD işgalcileri yaptı. Libya'daki NATO işgalcileri ise daha anayasayı yapmadan Libya'nın burçlarına kendi bayraklarını diktiler. Bayrak anayasanın ilk maddesidir. Türkiye'nin anayasa tarihi de dünya tecrübelerini doğrular. 1876 ve 1908'de Kanuni Esasi'nin ilanı hürriyet davasının silahlı güçleriyle olmuştur. 1909'da Kanuni Esasi'de yapılan köklü değişikliklerin yazımı Makedonya dağlarındaki silahlı ayaklanmalarla ve Anadolu'daki halk hareketleriyle başladı. Bu açıdan Resneli Niyazi, Eyüp Sabri ve Enver Beyler bizim Mithat Paşa ve Namık Kemal'den sonra ikinci kurucu kuşağımızdır. 31 Mart gerici isyanını bastıran Mahmut Şevket Paşa'nın harekat ordusu, anayasa yapıcılarımız arasındaki tarihi yerini almıştır. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz 1921 ve 1924 anayasaları, arkasından 27 Mayıs 1960 devrimiyle yaptığımız 1961 anayasası, hep millet ile ordunun hürriyetçi ve devrimci dinamiğinin ürünüdür. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980'deki Amerikancı darbeler ise karşı devrimci anayasa sürecini yürütmüştür. Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller, ABD güdümündeki para babalarına dayanan o sürecin çocuklarıdır. Türkiye'nin anayasa tarihi de silahlı kuruculuk ve silahlı yıkıcılık tarihidir. 1-4-4 Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Anayasası'nın silahlı gücü. Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 karşı devriminden sonra anayasa yapmaya kalkıştı ama olmadı. Çünkü Cumhuriyeti yıkan anayasa girişimi için öncelikle Türk ordusunun sindirilmesi ve hizaya sokulması gerekiyordu. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ıslak imza, andış tertipleri aslında bölücü anayasa girişiminin silahlı harekatlarıdır. Irak başta olmak üzere Türkiye'yi kuşatan coğrafyadaki ABD silahlı gücü ve içerideki F güçleri ve bölücü terör, AKP-PKK ortaklığının gündemdeki anayasa girişiminin askeri gücüdür. Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisi ABD'nin silahlı gücü olmasa iktidara gelemezdi ve o güç olmasa 24 saat dahi iktidarda kalamaz. Bu ikili 2002 yılında ABD'nin güdümündeki bir darbeyle iktidara geldiler. Önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu etkisiz hale getirilerek Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı yapıldı. Böylece mafya tarikat karşı devrimi TSK'nın tepesini ele geçirdi. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül bugün bölücü anayasayı silahlı güçle yapıyorlar. ABD, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ıslak imza, andıç operasyonuyla TSK'nın 1994-2002 dönemindeki direncini kırmış, TSK'yı bölmüş ve Komut Akademisi'ni hizaya getirmiştir. Komut Akademisi bölücü anayasaya teslim alınmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşener bu süreci isyan etmiş ve arkadaşlarıyla birlikte istifa etmiştir. Orgeneral Necdet Özel ise Genelkurmay Başkanı'nın üstlendiği günden beri bölücü anayasa ile uyum içindedir. NATO'ya itaati kabul ettiği, ABD tehdidine boyun eğdiği ve Cumhuriyeti koruma sorumluluğu üstlenmekten çekindiği için şu anda sivil anayasanın dolaylı silahlı gücü durumundadır. Süreç devam etmektedir. Sivil anayasa süreci aynı zamanda PKK şiddeti de devreye sokularak, asker ve polis öldürtülerek, kentlerde bombalar patlatılarak yürütülüyor. ABD'nin Irak'taki işgal kuvvetleri, Akdeniz'de dolaşan 6. filosu, emniyet içine yuvalanan cemaatin silahlı güçleri ve bölücü terör örgütlenmesi bu anayasanın silahlı güçleridir. Küreci'ye yerleştirilen füze kalkanı da o güce dahildir. ABD, Cumhuriyeti yıkmak ve Türkiye'yi bölmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tarihinde eşi olmayan ağır kayıplar verdirmiştir. TSK'nın Komut Akademisi'ne teslimiyeti dayatan silahlı güç olmasa AKP ve PKK'nın anayasa girişimi gündeme dahi gelmezdi. Yalçın Küçük'ün isabetle belirttiği üzere ordusu hapiste olan bir ülke anayasa yapamaz. Şu anda yapılan anayasa düşman ordularının süngüsüyle dayatılmaktadır. 1-4-5 Kurucu irade ve yıkıcı irade karşı karşıya. Bugün Türkiye'de iki irade cephe cepheye gelmiştir. Milletin iradesinin karşısında ABD emperyalizminin ve işbirlikçi BOP görevlilerinin iradesi görülüyor. ABD güdümlü AKP, BDP, PKK ikilisinin iradesi bozucu irade veya yıkıcı iradedir. Yalnız kurmak için değil, yıkmak için de silahlı güç kullanılır. Atatürk devrini bozma, milli devleti yıkma ve millet ile vatanı bölme iradesi şu anda TSK'nın sindirildiği ve denetim altına alındığı koşullarda anayasa girişimi içindedir. İki irade dünya tarihinin bütün anayasa çarpışmalarında olduğu gibi yaptırım güçlerini iki silahlı kuvvette bulmaktadır. Milletin tarafında Türk milletinin silahlı gücü, karşı cephede ABD emperyalizminin silahlı gücü. Haçlı'nın silahlı gücüne dayanmasını bazıları Tayyip Erdoğan anayasasının kuvvetli yanı gibi görüyorlar. Ancak ülke bütünlüğünü ve milleti hedef alması anayasa girişiminin yumuşak karnıdır. Haçlı'nın silahlı gücüne dayanması Tayyip Erdoğan anayasasının zaafıdır. Yabancı güçlere dayanarak anayasa dayatma macerası çarpacağı kayaya doğru ilerlemektedir. Önümüzdeki dış ve iç hesaplaşmalar herkes görmektedir ki dış ve iç savaş tehlikelerini içermektedir. Anayasa girişimi bu çarpışmaların hukuk düzlemindeki devamıdır. Güçlü ordusu olmayan milletlerin anayasalarını başkaları yapar. Türk milleti anayasasını yapacak güçtedir. Şu anda yeni anayasa dedikleri yabancı orduların ve işbirlikçilerinin yaptırım gücüyle yapılmaktadır. Güçlü ordusu olmayan ya da ordusu yenilen milletlerin anayasalarını başkaları yapar. Zor oyunu bozar. Türkiye'ye yabancı zoruyla karşı devrim anayasasında yatanlar Türkiye halkının gücünü öğreneceklerdir. 1.5. İdeoloji ve anayasa. 1.5.1. Devlet ve ideoloji. ABD ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmayla tarihe geçen Abdullah Gül, anayasa hiçbir ideolojinin mührünü taşımamalı dedi. Abdullah Gül'ün 1 Ekim 2011 günlü TBMM kürsüsünden yaptığı konuşma için bakınız gazeteler 2 Ekim 2011. Neoliberaller ve tarikatlar şimdi ideolojisiz anayasa reklamı yapıyorlar. Öyle gözüküyor ki öncelikle ideoloji kavramının bilinmesi gerekiyor. İdeoloji, bir toplumsal sistemin siyasal, hukuki, ahlaki değerlerinin ve fikirlerinin toplamıdır. Başka deyişle bir toplumun, bir sınıfın manevi kültürüdür. Toplumun sınıflara bölünmesi, başka deyişle uygarlığın doğmasından bu yana manevi kültür artık ideolojidir. Devlet varsa ideoloji vardır. Devletin kendisi ideolojiktir. İdeolojisi olmayan bir devlet olamaz. Çünkü devlet bir toplumu toplumsal ekonomik sistemin belirlediği ideolojiye göre düzenleyecek ve yönetecektir. Devlet ideolojiler üstü olamaz. O zaman devlet olmaz. Sümer krallarının, Şubbiliyuma'nın, Darius'un, Meten'in, Büyük İskender'in, Sezar'ın, Bilge Kağan'ın, Hazreti Muhammed'in, Arslan Yürekli Rişar'ın, Cengiz Han'ın, Timur'un, Muhteşem Süleyman'ın, George Washington'un, 14. Louis'nin, Robespierre'in, Bismarck'ın, Lenin'in, Mustafa Kemal'in, Roosevelt'in ve Mao Zedong'un bütün devlet yöneticilerinin ideolojileri vardır. Ancak otların ideolojisi yoktur. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla otların bir devleti olmadığı gibi manevi değerleri de bulunmuyor. Köküne gidecek olursak, otlar insanlar gibi tasarım ve üretim yapmıyorlar. İnsanın tasarım yaparak üretimde bulunması ideolojinin de kökenidir. Kültür tasarımla başlıyor. Anayasa bir devletin en ideolojik düzenlemesidir. İcra iflas hukukundan anayasaya kadar bütün hukuk ideolojiktir. Ve anayasa da hukukun en ideolojik katıdır. Devletin temel örgütlenmesi toplumsal ekonomik ilişkilerden bağımsız değildir. Her anayasanın temelinde bir toplumsal ekonomik kuruluş vardır. Bu nedenle anayasaların sistemler üstü bir uzlaşmayı yansıtması mümkün değildir. Anayasa, hiçbir ideolojinin mührünü taşımamalı görüşü en sinsi ideolojik tavırdır. Cumhuriyeti yıkan, milleti parçalayan, milli devleti ve orduyu tasfiye eden ideoloji kendisini gizlemektedir. İdeolojileri vardır. ABD güdümündeki neoliberal, tarikatçı, mafya ideolojisi. 1.5.2. AKP Anayasası'nın ideolojisi. Bugün AKP ve PKK-BDP bir karşı devrim anayasası getiriyorlar. Aralarında anlaşmışlar, imzalar atılmış. CHP ve MHP ise AKP anayasasını meşrulaştırma görevini üstlenerek uzlaşma komisyonuna katılmışlardır. AKP'nin yapmak istediği anayasa bellidir. Önemli maddelerini sıralayalım. Türk milleti kavramının anayasadan çıkartılması, Atatürk milliyetçiliğinin tasfiyesi, Güneydoğu bölgemize özerklik, laikliğin din özgürlüğü diye tanımlanarak tersine çevrilmesi, başkanlık sistemi, devlet egemenliğinin uluslararası camiaya devri. 1.5.3. AKP Anayasası'nın ideolojik ortakları. Anayasayı birlikte yapalım diyen AKP, yıktığı cumhuriyetin yerine Gladio mafya tarikat rejiminin temel hukukunu getirmektedir. CHP sözcülerinin uzlaşma masasına zihinlerimizi temizleyerek oturalım çağrısı safçadır. Anayasa gibi devletin temel hukukunu belirleyen düzenlemeler zihin temizleyerek yapılmaz. Tam tersine dopdolu bir zihinle yapılır. Anayasa, devletin bir stratejik dönem için geçerli programının hukuki ifadesidir. Bir partiden en temel program maddelerini bırakarak komisyon masasına oturmasını beklemek, parti kavramına da, anayasa kavramına da, siyasete de aykırıdır. Anayasaların sınıflar üstü olduğu, ideoloji dışı olduğu, uzlaşmayla yapıldığı ancak cahillerin inanacağı bir hurafedir. AKP'nin zihni dopdolu, milli devleti fiilen yıkmıştır ve şimdi gerçekleştirdiği karşı devrimi anayasa hukukuna geçirmektedir. AKP, meclisteki muhalefeti bu ihanet çemberinin içine çekmiştir. Masaya zihinlerini temizleyerek oturanlar, AKP zihniyetine teslim olmuşlardır. MHP, bu konuda CHP'yi de aşmıştır. Bölücü anayasanın asli failleri arasına büyük bir şevkle katılmıştır ve Atlantik misyonunu yerine getirmektedir. AKP, neoliberal gerici ideolojiyle anayasa yapıyor, CHP zihnini boşaltarak AKP ideolojisine teslim olmuştur. Oysa AKP, kalkıştığı ihanetle baş başa bırakılmalıdır. 1.6. Anayasa ve uzlaşma. Anayasa, bir devletin temel örgütlenmesini düzenler. Kısaca devleti kuran, devleti örgütleyen hukuktur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi faraziyesinin uzlaşma anayasasına kanıt olarak kullanılması cehaleti yansıtıyor. Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi bir uzlaşma değil, devrim yapan halkın yeni kurulan devletle yaptığı bir sözleşme faraziyesidir. Devlet toplumun özgürlüklerini çiğnemeye kalkarsa, halkın devleti yıkma hakkını içerir. İhtilalci bir anayasa teorisinin karşı devrim amacıyla kullanılması, ihtilalin yüksek itibarından yararlanmaya yönelik bir düzenbazlıktır. Uzlaşma anayasası dedikleri anayasaların hepsi, emperyalist devletlerin ve işbirlikçilerinin gerici anayasalarıdır. Halk düşmanı olan bu anayasaları yapanlar, elbette toplumun rızasını almaya özel bir önem verirler ve bunu yaparken halkı aldatmalarına yardımcı olacak cürüm ortakları ararlar. Bugün yapılan da odur. Doğu Perinçek, tarihte uzlaşma anayasası yoktur. Aydınlık, 30 Eylül 2011. Hakim sınıflar içindeki cürüm ortaklığının kökleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar uzanır. Türkiye, 1945 yılından başlayarak adım adım Atlantik sistemine bağlandı. İnönü yönetiminin genç bakanı Nihat Erim, bu yeni yönelişim programını "Küçük Amerika olacağız" diye özetlemişti. 14 Mayıs 1960 seçimiyle iktidara gelen DP'nin genel başkanı ve yeni cumhurbaşkanı Celal Bayar da aynı formülü benimseyerek sistemin iki büyük partisi arasındaki uzlaşmanın temelini açıklamış oldu. ABD, Truman doktriniyle Türkiye'yi denetim altına aldı ve çok partili rejim adı altında Atlantik sistemini kurdu. AKP'nin bölünme anayasası, uzlaşma tuzağına düşerek değil, cepheden direnişle bozguna uğratılabilir. CHP yöneticileri zaman zaman Türkiye'de faşist bir rejimin kurulduğunu söylüyorlar. Peki o zaman kurulan faşist rejimin anayasasına niçin meşruluk desteği veriyorlar? Önce devrimlerle ve karşı devrimlerle rejim değiştirilir, arkasından getirilen rejimin anayasası yapılır. Türkiye'de yaşanan budur. AKP yöneticileri yeni Türkiye'den söz ediyorlar. CHP'nin neoliberal yöneticileri partilerinin adını yeni CHP diye değiştirdiler. Meclise verilen rol, yenilik adı altında Türkiye'nin bölünmesini ve AKP'nin kurduğu faşist diktayı anayasayla tasdik etmektir. Neo-CHP ve MHP bile bile ihanete koşuyorlar. Onlar da biliyor ki AKP ve PKK oyları anayasa için çoğunluğu oluşturuyor. Ayrıca CHP içinde neoliberaller, cemaat mensupları ve AKP'nin yedek milletvekilleri var. Daha seçim öncesinde boy göstermişlerdi, MHP ise iki kasete teslim olmuştur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 42.